Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1403 Hicri Kameri, 26 Recep 1446, Miladi 27 Ocak 2025 Pazartesi. Bu sabahki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, Hazreti Ebu Talib Vefatı Yıldırım Özel Programı ve Lobi ve Lobicilik Podcast isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Meysem Feriver, arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sabah haber bültenini sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Irakçı, İran ve Afganistan iki ülke sınırlarının güvenliği konusunda karşılıklı anlayışa sahip dedi. Gazze isimli süper ağır İHA tanıtıldı. İran'ın Fransa'ya ihracatı %12 arttı. Kazan İslam Üniversitesi Rektörü, Farsça Rusya Müslümanlarının ikinci dili. İranlı karatecilerin Dünya Ligi'ndeki mücadelesi 3 madalya ile sona erdi. Ve Mısır, Filistinlilerin topraklarından zorla sürülmeleri kabul edilemez dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Afganistan ziyaretinde iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önemine vurgu yaparak, İran ve Afganistan'ın bu konuda karşılıklı anlayışa sahip olduğunu belirtti. İran Pires Haber Ajansı'nın bildiğine göre Afganistan gezisinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Seyyid Abbas Irakçı, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürüne vurgu yaparken Afganistan'daki gelişmelerin İran üzerinde ciddi etkileri olduğu diyerek su, göçmenler ve sınır güvenliği gibi mevcut zorluklara da dikkat çekti. Irakçı, İran'ın Helmand'daki haklarına ilişkin anlaşmalara atıfta bulunarak Afgan tarafının bu hakların güvence altına alınması konusundaki kararlarını vurguladığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran'daki Afgan mültecilerin sayısının giderek artması konusunu da ele alarak, mültecilerin ülkelerine onurlu bir şekilde geri dönmeleri için çözümler geliştirileceği konusunda mutabık kalındığı ifadesine vurgu yaptı. Irakçı Başbakan ve Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere Afgan yetkililerle yaptığı görüşmelerde ortak zorluklar ve çözüm yollarını da ele alarak bu etkileşimlerin iki ülkedeki koşulların iyileştirilmesine yol açması ümidini de dile getirdi. Bu ziyaret ve görüşmeler iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği yapma ve ortak zorluklarla baş etme isteğini ortaya koymaktadır. Sınır güvenliği ve insani konularda karşılıklı anlayış, ilişkilerin güçlendirilmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olabilir.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Gücü Gazze adlı süper ağır bir İHA'yı tanıttı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Gücü Büyük Peygamber tatbikatı sırasında Gazze adlı süper ağır İHA'yı tanıttı ve karma bir operasyonda 8 hedefi hassas bir şekilde imha etti. 22 metre kanat açıklığı ve 500 kilogram taşıma kapasitesi gibi benzersiz özellikleriyle Gazze İHA'sı askeri operasyonlarda güçlü bir araç olarak tanıtıldı. Bu İHA 13'e kadar bomba taşıyabiliyor ve menzili 4000 kilometreye ulaşıyor. 35 saatlik uçuş süresi ve saatte 350 kilometre hız bu İHA'nın en belirgin özelliklerinden bazıları. Bu gelişme İran'ın havacılık teknolojideki ve askeri kabiliyetteki ilerlemelerini gösteriyor. Bu İHA'nın tanıtılması bölgedeki askeri dengeyi değiştirebilir. Bu tanıtım ve operasyon Batı Asya'daki gerginliğin şiddetli bir şekilde arttığı ve ülkelerin askeri güçlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.
İran 2024 yılında 31 milyon ton çelik üretimiyle dünya çelik üreticileri arasında 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Dünya Çelik Birliği'nin yeni raporu İran'ın çelik üretiminin geçen yıl %0,8 oranında arttığını gösteriyor. Sahab'ın aktardığı haberde Dünya Çelik Birliği tablosuna göre İran 2024 yılında 31 milyon ton çelik üretimiyle dünyadaki ham çelik üreticileri arasında 10. sırada yer alıyor. Dünyada çelik üretiminde 1. sırada 1 milyar 5 milyon tonun biraz üzerinde bir üretimle Çin yer alıyor. Çin'e 149 milyon ton üretimle Hindistan 2. 84 milyon ton üretimle Japonya 3. sırada takip ediyor. Amerika 79 milyon tonun üzerinde, Rusya 70 milyonun üzerinde, Güney Kore 63,5 milyon, Almanya 37,2 milyon, Türkiye 36,9 milyon ve Brezilya 33,7 milyon ton ile sırasıyla dünya sıralamasında 4. ile 9. sırada yer alıyor. İran'ın dünya çelik üreticileri arasında ilk 10'da yer alması bu sektöründe Amerika hükümetinin yaptırımlarından etkilenmesine rağmen gerçekleşti. İranlı çelik sektörü çalışanları tüm bu yıllardaki yaptırımlar ve kısıtlamalara rağmen yerli uzman ve mühendislerin bilgi ve becerilerini kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu birçok ekipmanı yerelleştirmeyi başardı ve İran'a karşı uygulanan yaptırımlara karşı koyarak İran'ı dünyanın en büyük 10 üreticisi arasına soktu.
Washington'un Tahran'a yönelik en ağır tek taraflı yaptırımlarının uygulanmasına paralel olarak İran'ın Fransa'ya ihracatı 2024 yılında %12 artış gösterdi. Sahab'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçiliği iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle ilgili 2024 yılına ait raporunda İran'ın Fransa'ya ihracatının %12 arttığını açıkladı. Fransa'nın bu ticaretteki payı ağırlıklı olarak %29,5 ile İlaç ürünleri %21,3 ile tıbbi cihazlar ve %13,3 ile kimyasal maddeler oldu. Aynı şekilde İran Fransa'ya ağırlıklı olarak %16,3 ile tarım ürünleri, %19,8 ile gıda ürünleri ve %14,8 ile ilaç ürünleri ihraç etti. Özellikle Amerika'nın yaptırımları iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesinin en büyük engelini oluşturmaya devam ediyor.
Kazan İslam Üniversitesi Rektörü Rıfat Muhammed Şen, İran'ın Kum şehrinde düzenlenen Uluslararası İslam Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezleri yöneticileri toplantısının oturum aralarında yaptığı açıklamada Farsça'nın Rusya Müslümanlarının ikinci dili olduğunu söyledi. Çin, Rusya'da İslami faaliyetlerin çok geniş kapsamlı olduğunu ve 77 İslam kurumu ile her birinde yaklaşık 10 bin öğrencinin İslam bilimleri alanında eğitim gördüğü 10 üniversitenin faaliyet gösterdiğini belirtti. Farsça'nın Tataristanlı Müslümanlar ve Rusya Müslümanları için yerel dilin yanı sıra ikinci bir dil olarak kabul edildiğini belirten Çin, 10 yıl önce Tatar alimleri tarafından yazılmış Farsça el yazmalarını toplamaya başladık dedi. Kazan İslam Üniversitesi'nde Farsça öğretim bölümünün açıldığını da belirten Çin, Farsça öğretiminde faaliyetlerimizi genişletmeyi planlıyoruz ve bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'ndeki eğitim kurumları ile iyi ilişkilerimiz var diye ekledi.
Yılın yeni dondurma lezzeti için bin fikir sloganıyla düzenlenen uluslararası SIGEP World Festivali'nin birinciliği bir İranlıya verildi. Sahab kanalının İsna'dan naklen aktardığı haberine göre dondurma sektörünün en önemli global etkinliklerinden biri olan ve İtalya Dondurma Yapımcıları Birliği tarafından desteklenen uluslararası SIGEP World Festivali her yıl dünyanın dört bir yanından şefler ve lezzet tasarımcılarının katılımıyla düzenleniyor. Bu yıl Bin Fikir Bir Lezzet için sloganıyla düzenlenen festivalde birinciliği genç bir İranlı kazandı. Festival her yıl İtalya'nın Rimini şehrinde düzenleniyor ve dünyanın dört bir yanından onlarca şef ve dondurma lezzet tasarımcıları ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez İranlı sanatçı Ahmet Muneccemi yılın en iyi dondurması ödülüne layık görüldü. Kendi özel markasıyla dondurma sektöründe dünya çapında dikkatler üzerine çeken Muneccemi, İran fıstığı, safran ve el lezzetlerine dayanarak uluslararası jüri üyelerinin oylarını topladı ve 200'den fazla katılımcı arasında en iyi dondurma yapımcısı olarak birinci oldu.
Sara Behmanyar, Paris'te düzenlenen Dünya Karate Birliği Premier Ligi'nin finalinde altın madalyayı kazandı. Sahabın İrna'dan nakden aktardığı haberine göre Fransa'da düzenlenen Dünya Karate Birliği Premier Lig müsabakalarının 3. ve son gününde 50 kiloda kadınlar kategorisinde Sara Behmanyar ve Masume Mohsenyan tamamen İranlı finalde karşılaştı ve Behmanyar Mohsenyar'ı 6-3 yenerek altın madalyayı kazandı. Behmanyar finale çıkmak için Kıbrıs, İtalya, Hollanda, Kazakistan ve Japonya'dan rakiplerini yenmişti. 24 Ocak Cuma günü yüzün altında sıramadaki ve dünyanın en iyi sporcularının katılımı ile başlayan Paris Dünya Karate Birliği Premier Ligi pazar günü sona erdi. 14 karateci ile Paris'e giden İran takımı bu müsabakalarda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.
İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei, Güney Lübnan halkının dün attığı cesur adımının ardından bir tweet mesajı yayınladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin ilk sosyal medya hesabında Güney Lübnan halkının dün gerçekleştirdiği eylem ve Siyonist tanklara karşı Lübnanlı bir kadının cesurca direnişini gösteren bir video yayınlandı. İslam İnkılabı rehberi bu paylaşımında bugün gaspçı Siyonist orduyu önemsemeyerek fedakarlık ve ilahi vaade güvenen ve canlarını tehlikeye atan Güney Lübnan'ın sadık ve mümin halkı bütün siyasi denklemleri ve maddi hesapları boşa çıkarmıştır ifadesini kullandı. Bu gelişmeler Lübnan'daki direniş ruhunun güçlenmesine ve Batı Asya'daki siyasi ve güvenlik denklemlerinin etkilenmesine yol açıyor. Devrim liderinin Lübnan halkına verdiği destek bölgedeki direniş grupları arasındaki dayanışmanın artmasına yol açabilir.
Lübnan Geçiş Hükümeti Başbakanlık Ofisi, ülkedeki ateşkesin 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Necip Mikati'nin ofisi yaptığı açıklamada bu kararın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Peri ile ülkenin güneyindeki gelişmeler hakkında istişarede bulunulması ve Amerikalı yetkililerle temas kurulması sonucu alındığını belirtti. Açıklamaya göre Yürütme Komitesi Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını takip edecek. Lübnan hükümetinin talebi üzerine Amerika, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail rejimi tarafından tutuklananların serbest bırakılması için görüşmelere başlayacaktır. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail rejimi birden fazla kez Lübnan'ın güney bölgelerine saldırarak ateşkesi ihlal etti. Yüzlerce Lübnanlı vatandaş köylerinin girişinde evlerine dönmek için toplanmış ancak İsrail rejimi bu dönüşe engel olmuş ve onlara ateş açmıştır. Lübnan Sağlık Bakanlığı vatandaşların evlerine dönüşü sırasında İsrail rejimi tarafından 3 kişinin şehit edildiğini ve 44 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Filistinlilerin sürülmesi ve Filistin topraklarının asıl sakinlerinden boşaltılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İrna Haber Ajansı'nın El Meyadin'den naklen aktardığı haberine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı bu açıklamada Kahire'nin Filistin'in sorununu siyasi yollarla çözme ilkelerine bağlılığını vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kahire yerleşim yerleri kurarak veya topraklarını ilhak ederek Filistin halkının haklarına yönelik her türlü saldırıyı reddediyor ifadesine dikkat çekildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrıca Filistin'i asıl sahiplerinden zorla göç ettirerek veya geçici veya uzun vadeli olarak topraklarından ayrılmaya teşvik ederek boşaltmaya karşıyız. Filistin halkının kendi topraklarındaki direnişini ve meşru haklarına bağlılığını destekliyoruz vurgusunda bulundu.
Birleşmiş Milletler yerinden itilmiş Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail rejiminin Doğu Kudüs'teki yardım faaliyetlerine durdurma tehdidine karşı çıktı. İsrail rejimi, Birleşmiş Milletler yerinden itilmiş olan Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 30 Ocak Cuma gününe dek Doğu Kudüs'teki tüm yardım faaliyetlerini durdurmasını söyledi. Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail rejiminin Birleşmiş Milletlere saygı göstermekle yükümlü olduğunu vurgularken, Birleşmiş Milletler tesislerinden dokunulmaz olduğunu ve Birleşmiş Milletler şartı uyarınca ayrıcalıklara ve bağışıklıklara sahip olduğunu belirtti. İsrail rejiminin işgal altındaki topraklarda UNRWA faaliyetlerini yasaklama ve İsrail yetkililerinin UNRWA ile iletişim kurmasını yasaklama konularındaki iki yasası daha önce İsrail parlamentosunda kabul edilmişti. UNRWA Orta Doğu'daki yerinden edilmiş Filistinlilere hizmet veren yaklaşık 30 bin çalışanı bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Behman 1403, Hicri Kameri 26 Recep 1446 ve Miladi 27 Ocak 2025 Pazartesi. ...1449 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Recep hicretten önce 3 yılında İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin değerli amcası ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın babası Ebu Talip bir grup Müslümanla birlikte Mekke müşriklerince muhasıra altında olduğu bir vakit vefat etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ceddi Abdülmuttalib'in vefatı ardından 8 yaşından beri Ebu Talib'in himayesi altındaydı. Ebu Talip peygamberin bi'setinden sonra İslam dinini benimsedi. Ebu Talip Hazreti Muhammed'in Kureyş kabilesi karşısında hamisi ve savunucusuydu. Ebu Talib'in vefat ettiği yılda Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice selamullahi aleyha da vefat etti. İslam peygamberi bu iki hadiseden duyduğu üzüntüden dolayı o yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. İslam peygamberi Ebu Talib'in vefatından sonra şöyle buyurmuştur. Kureyş, Ebu Talip ölünceye kadar benden çok korkuyordu ve bana ulaşamıyorlardı. Kırk altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357 tarihinde Şah rejiminin satılmış başbakanı Şapur Bahtiyar hükümetinin İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesini engellemesi üzerine din alimlerinden bir grup Tahran Üniversitesi önünde oturma eylemi düzenledi ve bu oturma eyleminin son bulmasının tek şartının İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesi olduğunu bildirdi. Bu olay İslam devrimi tarihinde kader belirleyici girişimlerden biriydi. Zira o hassas günlerde Bahtiyar hükümeti Amerika'nın yoğun destekleriyle bir yandan İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesini engellemek, diğer yandan çeşitli entrikalarla İran milleti arasında tefrika ve ihtilaf çıkarmak peşindeydi. Bu olay Şapur Bahtiyar hükümetinin Şom planlarının etkisizleşmesine neden oldu. Kırk altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357 tarihinde Pehlevi rejiminin son dönem başbakanı Şapur Bahtiyar, İran İslam Cumhuriyeti lideri rahmetli İmam Hümeyni ile görüşmek için Paris'e gideceğini bildirdi. Bahtiyar'ın bu hilesi karşısında İmam Hümeyni onunla görüşmeyi reddederek Şapur Bahtiyar'ı bir başbakan sıfatıyla kabul edeceğim yolunda çıkan haberler temelden gerçek dışıdır. Bahtiyar mevcut makamından istifa etmediği sürece onu kabul etmeyeceğim diye önemli bir mesaj yemleyerek Bahtiyar'la görüşmedi. Kırk altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357 tarihinde Şahlık rejiminin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın emriyle ordudaki saraya bağlı piyonlar Tahran'da toplu katliama kalkıştılar. Bugün ülke genelinde meydana gelen kanlı çatışmalarda ve protesto gösterilerinde onlarca insan şehit düşüp yaralandı. Tahran halkı Tahran Üniversitesi camisinde toplanan din adamlarına katılmak için üniversiteye doğru hareket ederken güvenlik güçlerince saldırıya uğradı. Kırk beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1358 tarihinde edip ve bilim adamı Üstad Muhammed Ferahati vefat etti. Üstad Ferahati Hicri Şemsi 1293 yılında dindar ve alim bir ailede dünyaya geldi ve ceddi Aytullah Hac Sadrul Ulema Kaşani nezdinde yetişti. On iki yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1391 tarihinde İran uzay araştırmalarının devamında ilk canlı hayvanı füzeyle uzaya fırlattı. Bu canlı hayvan maymun olup sağlıklı bir şekilde yer küreye döndü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı. 1 milyon çocuğun psikososyal desteğe ihtiyacı var.
Yeni mesaj.
Siyonistler soykırımı Cenin'e taşıdı.
Karar.
Tek sorumlu Bolu Belediyesi demişti. Bakan şimdi de İçişleri Bakanlığı'nı suçladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Faruk Çakır 25 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde İnsani Diğerlerimizde Yandı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bornu'nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'da yanan otelle ilgili tartışmalar daha uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Öyle de olması gerekir. Çünkü Kartalkaya'da sadece otel yanmadı. İnsani ve ahlaki değerler de maalesef cayır cayır yandı. Ya da ortaya çıkan toplu insanlara bu kanaati verdi. İş güvenliği uzmanları hadisenin teknik değerlendirmesini yaparken Türkiye'de otellerin en büyük zafiyetinden biri çok yanıcı malzeme kullanımı, halılar ve perdeler yanıcı. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı. İnsanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldılar denilmiş. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir başka değerlendirmede de patronları daha fazla kar yapmak için tedbir almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında otelde kalan misafirler ve otel çalışanları hayatlarını kaybettiler yorumu yer almış. Hadisenin bir de sosyolojik yönü var ki belki de esas yangının burada çıktığı ve başladığı dahi söylenebilir. Elbette bu mesele sadece bugünü ilgilendirmiyor. Ama yılların ihmali ağır bir tablo ortaya çıkarmış durumda. Yani otel yangınlarına karşı tedbir almak nispeten kolay olsa da sosyal yangınları söndürmek daha zordur. Nitekim haberlerde yer aldığı üzere yangın faciası sonrası yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi, diğer otellerin müşterilerine rezervasyon iptal hakkı tanımaması, kurtarma ekiplerinden otellerinde dinlenmek için para istemeleri, şehir dışından gelen bazı özel cenaze nakil firmalarının cenaze taşımak için yüklü paralar istemesi haklı olarak tepkilere yol açtı. Yaşananları değerlendiren 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Yasemin Yüce, dayanışma, utanma, empati, yas gibi değerler artık ortak değerlerimiz değil. Onca insanın can verdiği yerde kayak yapma çabası bu yüzden. İyi de ben bu tatilin parasını ödedim ama diye düşünmenin sebebi bu demiş. Tekrarlamakta fayda var. Otel yangınlarını söndürmek nispeten kolaydır. Maddi tedbirleri yerine getirmek biraz da paraya bakar. Yangın alarmı, duman alarmı, su sistemleri kurulmak, itfaiye noktaları tesis etmek suretiyle çıkan yangınlara daha erken müdahale mümkündür. Fakat insani, İslami ve ahlaki değerlerdeki erozyon, aşınma ve bozulmanın tedavisi, bu noktadaki yangınların söndürülmesi çok daha zor, çok daha gayret isteyen bir yangındır. Kartalkaya'daki yangın bir defa daha gösterdi ki, sosyal bünyede ciddi bir yangın var ve alevler sadece bacayı değil, binanın tümünü ve belki de şehrin her yerini sarmış. Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş depremi sonrası da benzer tartışmalar yapılmış ama bu yangının söndürülmesi için ciddi adımlar atılmamıştı.
Remzi Özdemir 25 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Faiz indi de ne olduğu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Perşembe günü 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha yaptı. Bana göre bu faiz indirimi de usulden öylesine sadece politikacıların, dahası sarayın gönlünü hoş etmekten başka bir şey değildir. Yani özetle Merkez Bankası son 2 ayda 500 baz puanlık faiz indirimiyle sadece sarayın gönlünü hoş etti. Bunun reel ekonomiye hiçbir katkısı olmayacaktır. Bu sanayinin daha ucuz kredi almasına etki etmeyecektir. Bu kredi çekmiş vatandaşın daha düşük faizde yapılandırma yapmasına yol açmayacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü Merkez Bankası'nın bu yaptığı faiz indirimi gerçekçi değil. Gerçekçi olup olumlu etkilerini görmek için enflasyonun düşmesi gerekiyor. Enflasyon riski halen çok yüksek. Öyleyse indirilen bu faiz indiriminin kimseye faydası olmayacak. Şimdi şöyle bir tartışma var. Merkez Bankası bundan sonraki her toplantısında faiz indirecek. Elbette bu fazlasıyla ütopik bir beklenti. Gerek Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, gerekse diğer üyelerin dikkat çektiği bir nokta var. Enflasyon düştükçe faiz indirilecek. Yani diyor ki, faizin gerçek anlamda düşmesi için enflasyonun düşmesi lazım. O halde kimse döngüsel bir faiz indirimi beklemesin. Her an inmeyen bir faizin de kimseye hayrı olmaz. Ayrıca Merkez Bankası sürekli olarak parasal sıkılaştırma politikası uyguluyor. Yani para bolluğu olmadığı sürece faiz indirmenin kimseye bir hayrı olmayacak. Geldik en kritik soruya. Enflasyon düşecek mi? Fakir fukaranın boğazından keserek bu enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmek için para harcayanın yakasına yapışmanız gerek. Yani lüks içinde yaşayan 16 milyondan vergi almanız lazım. Yoksa açlık sınırında yaşayan emekli ve asgari ücretlinin boğazını sıkarak enflasyonu düşüremezsiniz. Siz bugüne kadar zenginden vergi alınacağına dair hiçbir işaret gördünüz mü? Elbette hayır. O halde yüksek faize ve enflasyona devam.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 25 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kişisel Haklar, Adalet ve AKP" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kişisel haklar kavramı siyasilerin ve medyanın en çok kullandığı başlıklardan birisidir. Bugüne kadar "bizi destekleyin, haklarınızı elinizden alacağım" diyen bir siyasetçi veya bir ideoloji ben görmedim. Herkes hak kavramının avukatlığına soyulmuş, haklarınızı vereceğiz iddiasında bulunuyor. İyi de nedir bu kişisel haklarımız? Nasıldır? Ne yer, ne içer kimse anlatmıyor. Bizler de pek merak etmiyoruz. 22 yıldır koltuğunu muhafaza eden Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz Mayıs'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yemeğinde yaptığı konuşmada aynen şu cümleyi kurmuştu. "Şayet ülkede bir kesim çok zenginleşirken diğer kesimler yerinde sayıyor veya fakirleşiyorsa orada adalet yok demektir. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir" diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçtiğimiz yıl dünya dolar milyarderleri arasına ülkemizden 6 kişi daha eklendi mi? Eklendi. Peki asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırı altında mı? Evet, altında. Sayın Erdoğan'a göre bu ülkede zulüm ve o zulüm küfre eşdeğerdir. Sayın Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamalarda şöyle diyordu. "Bizler adaleti, mülkün yani devletin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz." Sayın Erdoğan bu cümlelere nokta koyduğu sıralarda Sinan Ateş soruşturmasında aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yine Sayın Erdoğan'ın tabiriyle bir kesim çok zenginleştiği, diğer kesimlerin yerinde saydığı, fakirleştiği, adaletin kişi veya kurumlara göre tavır aldığı bir ülkede kişisel haklardan bahsetmek zaman israfıdır. Kartalkaya'da 78 insanımız yanarak can verdi. Gaziantep'te 1 ve 3 yaşında 2 çocuk evde yanarak can verdi. Aynı gün Aksaray'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti. Bartın'da 65 günlük bebek baygın olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Savcı ölümü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. İznik'te kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin 12 yaşındaki Eslem'i hayattan kopardı. Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı. Bir ölü, 4 yaralı, avcılarda gelin ve damada silahlı saldırı, 1 yaralı. Kahramanmaraş'ta bir aydır kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Kocaeli taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu. Nerede temel haklar, nerede iktidar, nerede adalet, nerede, nerede?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Radio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bölümde cep telefonları aracılığıyla Pars Radio Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Radio kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib.
Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o, Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur. O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve değil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor.
Ebu Talib ölümün ağırlığını hissediyordu. Bu yüzden kendi kabilesinin büyüklerini toplayarak onlara şöyle dedi. Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur.
O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve dil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor. Ey Kureş, o sizin babanızın oğludur. Ona bir yaver ve onun hizbine bir destekçi olun. Allah'a yemin ederim ki kimse hidayete ermeden onun yolunu seçmez ve onun hidayetini kabul eden ise mutluluğa erer.
Ebu Talib, İslam'ın ilk yıllarında etkin ve önemli şahsiyetlerden biriydi. Onun adı İmran'dı ve büyük oğlunun Talip olması nedeniyle Ebu Talip olarak bilinirdi. Resulullah'ın veladetinden 35 yıl önce Mekke'de seçkin ve Allah'ı bilen Haşim ailesinde dünyaya geldi. Ebu Talip, Resulullah'ın babası Abdullah'ın anneleri Amr bin Aiz, Mahzumi'nin kızı Fatıma idi. Babası Abdülmuttalib ise Resulullah'ın büyük babası, tüm Arap kabileler tarafından büyüklük ve cömertlikle tanınır ve herkes onun kifayetli biri olarak tevhidi İbrahimi dinini yaymakla meşgul olduğunu bilirdi.
Ebu Talib müvahhid bir ailede ve ruhi kemalat ile manevi üstünlüklere sahip olan Abdülmuttalib gibi bir babanın evinde yetişti. Tıpkı babası gibi Mekke halkının şirk ve putperestliğinin etkisinde kalmadı. Üstelik cahiliye yöntemlerin önünde direnerek kendini her türlü fesat ve kirlilikten korudu. Bu mümin şahsiyet hakkında Resulullah'ın pak naaşı yanında, "Ey amca, beni küçükken yetiştirdin. Yetim olduğumda benim sorumluluğumu üstlendin ve büyüklükte de yardımcım oldun. Öyleyse Allah seni hayırlarla mükafatlandırsın" şeklinde buyurması ise onu tanımak için yeterlidir.
Ebu Talib, Mekke topraklarının ağası ve büyüğü, Beytullah hacılarına su veren sakisi, Zemzem kuyusunu kazandır ve herkesin saygı gösterdiği kişidir. Tüm ahlaki faziletlere sahip olan Ebu Talib'in çehresinde kralların zarafeti ve soyluların vakar ve haysiyeti vardı. Arap dünyasının tanınmış bilgini Üktem bin Seyfi'den hikmet ve riyaseti kimden öğrendiği sorulunca şöyle dedi: "İlim ve edebin dostu, Acem ve Arap'ın seyyidi Ebu Talib bin Abdülmuttalib'den."
Ehl-i sünnet alemlerinden Celaleddin el-Suyuti kendi kitabı Hasaisel Kübra'da İslam dünyasının bir büyük insanından ilginç bir hikayede şöyle anlatıyor. Mekke'de kuraklığın has safhaya ulaştığı yıllarda Kureyş grup grup yüksek sesle yağmur talep ediyordu. Aralarından biri Lat ve Uzza'dan yardım isteyin derken bir diğeri üçüncüleri olan Menat putundan yardım isteyin diyordu. Bu arada nurlu ve iyi niyetli yaşlı bir adam, "Biz haktan sapmışız. Halbuki İbrahim soyundan ve İsmail evlatlarından geriye kalanlar aramızdadır," dedi. "Ebu Talib'i mi kastediyorsun?" diye sorulunca "Evet," dedi. Bunun üzerine topluca Ebu Talib'in evine doğru gidip kapısını çaldılar. Hoş sima fakat açlıktan rengi sararmış olan bir adam evden çıkınca herkes onu çevreledi ve şöyle dediler: "Ey Ebu Talib, çöller kurumuş ve halk kuraklığa düşmüştür. Koş ve bize yağmur talibinde bulun," dediler. Ebu Talib güneş batınca ve rüzgar durunca geleceğim dedi.
Güneş batmak üzereyken veya batmışken Ebu Talib evden çıktı. Yanında karanlık bulutlarının ardından doğan güneş gibi parlayan bir genç vardı ve genç ona eşlik ediyordu. Ebu Talib onu tuttu ve sırtını Kabe'ye dayadı. Koltuklarının altına tuttu. Diğer gençler de onun etrafında durdu. Gökyüzünde tek bir bulut parçası görünmezken, birdenbire etraftan bulutlar toplandı ve şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Öyle ki tüm çöller ve tarlalar su ile doldu. Tam bu sırada Ebu Talib şöyle bir şiir okudu. Nurani çehresinin bereketinden halk buluttan yağmur talep eden, beyaz yüzlü, babasızların gönül bağladığı, dul kadınların sığınağı olan, çaresiz kalan Haşimoğullarının ona giden ve yanında oldukları zaman nimet ve bereket içinde yaşayan genç Muhammed Mustafa'dan başkası değildir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam davetini açıkça ilan ettiğinde Kureyş büyükleri Haşimoğullarının lideri Ebu Talib'in yanına gidip senin yeğenin bizim tanrılarımıza küfür ediyor ve bizim dinimizden kötülük de söz ediyor. Bizim inanç ve düşüncelerimize gülüyor ve babalarımızın saptığını söylüyor. Ya bizimle uğraşmamasını söyle ya da onu bize ver ve desteğini ondan çek dediler. Ebu Talib onları iyilikle çevresinden dağıttı. Fakat İslam'ın nüfuzu Kureyş büyüklerini rahatsız ediyordu. Bu yüzden bir kez daha Ebu Talib'in yanına giderken şöyle dedi. Sen bizim aramızda yaşlı ve şerefli birisin. Senden yeğenini durdurmanı istedik fakat durdurmadın. Artık Muhammed'in bizim atalarımızı hatalı bulmasına ve bizi deli ve bilgisiz çağırmasına, bizim tanrılarımıza kötü söylemesine dayanamıyoruz. Onun bizimle uğraşmasını engelle, yoksa seninle ve onunla savaşırız ta ki birimiz ölene kadar.
Ebu Talib yine onlarla barışçıl bir şekilde konuşarak mesajlarını Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ulaştıracağı söz verdi. Bu yüzden Resulullah'ı çağırdı ve Kureyş büyüklerinin sözlerini o hazrete ileterek şöyle dedi. Ya Muhammed, kendi canını ve benim canımı koru ve beni dayanamayacağım bir şeye atma. Resulullah ise şöyle buyurdu. Allah'a and olsun eğer güneşi benim sağ elime ve ayı sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben burada canımı veririm. Daha sonra gözleri yaşla doldu ve Ebu Talib'in yanından kalktı. Ebu Talib de duygulanmış ve yeğenini ağlar durumda görmesi bütün tereddütlerini yok etmişti. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i çağırarak gel kardeşimin oğlu der. Kureyş asla sana ulaşamazlar. Toprağın altına gömüleceğim güne kadar sana yardım etmekten el çekmeyeceğim. Ne istiyorsan onu söyle, ne istersen onu yap. İnsanlara müjdele ve gözleri aç, beni de kendi dinine çağırdın ve biliyorum ki sen doğru söylersin ve kendi davetinde emin ve doğrusun. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in dini en iyi dindir.
Daha sonra Ebu Talib Mekke müşriklerin yanına giderek şöyle dedi: Allah'a yemin ki o asla yalan söylememiştir. Bu yüzden teslim olmayacaktır. Gidin ve hidayete ermişken dönün.
Ebu Talib 42 yıl kardeşinin oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hizmet etti ve eğer Ebu Talib'in yardımları ve destekleri olmasaydı veya risaletini tekzip etseydi kesin olarak ki İslam bir süreliğine hareketten durur ve ilerlemezdi. Nitekim ehli sünnet din büyüklerinden bin Ebi el-Hadid, Ebu Talib ve oğlu Ali bin Ebu Talib'in fedakarlıkları ve İslam'ın korunması ve kurulması için verdikleri eşsiz hizmetleri anlatarak şöyle diyor: Eğer Ebu Talib ve oğlu Ali olmasaydı dinin direği kurulmazdı. Ebu Talib Mekke'de Allah'ın dinini destekledi ve ona sığınak oldu ve Ali Medine'de din güvercinini uçurttu. Ebu Talib bir işe başladı ve ölümü ardından Ali onu bitirdi.
Evet, Ebu Talib birçok zorluk ve baskıya rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i desteklemekten vazgeçmedi ve müşriklerin baskılarına dayandı ta ki Bi'setin 10. yılı 26 Recep gününde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme aşk ve Allah'a imanla dolup taşan kalbiyle dünyaya gözlerini yumdu. Resulullah Ebu Talib'in vefat gününde çok üzgün bir halde ağlayarak Hazreti Ali aleyhisselama Ebu Talib'i güsül etmesi ve kefen giydirmesini emretti. Daha sonra defin sırasında şöyle buyurdu: Sana öyle bir bağışlanma talep edeceğim ki cin ve insan hayrete düşsün. Ebu Talib'in naaşını Mekke'de babası Abdülmuttalib'in yanında ve Cennetül Mualla'da toprağa verildi.
Ebu Talib'in ölümüyle Müslümanlar ve bizzat Resulullah tek destekçilerini kaybettiler ve düşmanlar da daha cesur ve küstah hale geldiler. İbni Esir Cezri yazdığı El Kamil fi Tarih kitabında şöyle yazıyor: Ebu Talib ve Hatice'yi kaybetmek acısı Resulullah için çok ağırdı. Bu sebepten dolayı Resulullah şöyle buyurdu: Ebu Talib yaşadığı müddetçe Kureyş bana hiçbir rahatsızlık veremiyordu. Kureyş, Ebu Talib'in vefatı ardından Resulullah'a eziyetlerine tekrar başladı.
Ve bu konu tüm tarihçilerin üzerinde fikir birliğine oldukları konudur. Ebu Talib hayatta olduğu müddetçe Resul-i Ekrem Mekke'den hicret etmek zorunda kalmamıştı. Merhum Koleyni Kafi kitabında şöyle yazıyor: Ebu Talib'in vefat ardından Yüce Allah Resulullah'a vahiy ederek halkı zalim olan kentten çıkmasını, zira artık Mekke'de Ebu Talib gibi bir yardımcısı olmadığını buyurdu ve o hazret hicret emrini gerçekleştirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib isimli programımızı dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bu İslami lobinin tarihine, konumunu ve Amerika'daki güç yapısı üzerindeki etkisi üzerinde duracağız. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Merhaba, bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte olacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobicilik kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde sizlere İslami lobiyi ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. İslam'da yaşanan tüm olaylara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda önemli ölçüde gelişmesinde artış gösteren dinlerin başında geliyor. İstatistiksel raporlara göre şu anda Amerika'da 1200'den fazla cami bulunmaktadır. Amerikan Müslüman nüfusuna bakıldığında %17 ile 30'un diğer dinlerden İslam'a geçişini ve resmi açıklamalara göre bu sayının giderek arttığını belirtmekte fayda var. Amerikan Müslüman toplumu farklı kabile, kültür, ırk ve milliyetlerden oluşan siyasi, ekonomik ve kültürel kapasitelerini iyi kullanamamış bir topluluktur. Kuşkusuz 11 Eylül saldırıları Amerikan halkının yetkililerinin, güvenlik ve polis teşkilatlarının dikkatinin Müslüman topluluğa çekilmesi bu toplumun tarihinde bir dönüm noktası sayılıyor. Eldeki raporlara ve delillere göre yeni kısıtlamalar ve özellikle kamuoyunun Amerikalı Müslümanlara yönelik değişimiyle birlikte bu Müslümanların başta siyasi alan olmak üzere her alanda daha güçlü bir varlığa sahip olma çabalarına ek olarak çok çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve eğitim, kültür ve hayır kurumları ile var olan yanlış görüşün giderilmesi yönünde ortaya çıkmışlardır. Günümüze kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanların varlığının tarihi hakkında doğru ve resmi bir bilgi yayınlanmadığından bu konuda farklı spekülasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bazıları Müslümanların Amerika'ya milattan sonra 8. yüzyılda geldiğini düşünüyor. Bu kişilere göre İslam Amerika'ya o dönemde İspanya üzerinden özellikle bugün Pals olarak adlandırılan Delba limanı üzerinden girmiştir. Amerikan İslam kurumları yayınladığı bazı belgeler ve bazı uzmanların görüşleri, Amerikalı Müslümanlardan oluşan ilk grubun bu ülkeye kendi iradeleriyle değil, mızrak başında zorla getirildiğini göstermektedir. 18. yüzyıldan itibaren Amerika'ya Müslüman göçü, göç dalgaları olarak adlandırılabilecek belirli dönemlerde gerçekleşmiştir. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre Amerika'ya ilk Müslüman göçmen dalgası 1875-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki bölgelerden, yani Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden geldi. Bu insanlar çoğunlukla o dönemin kırsal sınıflandırdı ve göçlerinin nedeni çoğunlukla da ekonomik nedenlerden ya da Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapma korkusundan kaynaklanıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Orta Doğu'dan Amerika'ya Müslüman göçünün ikinci dalgası yaşandı. Bu dönem Batı'nın Orta Doğu'daki sömürgeci egemenliğine ve bu bölge ülkelerine vesayet bayrağı altında hakimiyet kurmasına paralel bir dönemdi. Lübnan, Ürdün ve günümüz Suriye'sini kapsayan ve Büyük Suriye olarak adlandırılan bölgede savaşan, aşırı yoksulluğun ve siyasi toplumun neden olduğu yıkımların yarattığı yıkım, bu bölgelerdeki pek çok Müslümanı kendilerini kurtarmak ve daha önce göç edip yerleşmiş bu topraklardaki arkadaşlarına veya akrabalarına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri dahil Batı'ya göç etmeye zorladı. Elbette bu göç dalgası 1924 yılında yeni göç yasasının kabul edilmesi ve uyruğa dayalı bir kota sisteminin oluşturmasıyla birçok kısıtlamayla karşı karşıya kaldı ve böylece 1930'lu yıllarda bu göç dalgası en aza indirildi. Bu kısıtlamaya rağmen mevcut belgelere göre bu yıllarda yaklaşık 40 bin Türk, Kürt, Arnavut ve Boşnak Amerika'ya göç etmişti. Bu dönemde Müslüman göçmenlerin yanı sıra Amerika'nın doğu kıyısı ve orta batısı dahil olmak üzere bazı siyah nüfuslarda İslam'ın artan büyümesi, yayılmasının daha da artmasına yardımcı oldu. Amerika'ya Müslüman göçünün 3. dalgası 1947 ile 1960 yılları arasında gerçekleşti. Bu yıllarda Müslüman göçünün sayısı bu kez Orta Doğu bölgelerinden, yani Hindistan, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nden olmak üzere bir kez daha arttı. Ve 1950'de Amerikan Göç Kanunu'nda yapılan değişiklik ile göçmenlik kotası kaldırıldı. Bu yükseliş eylemine uyruğa değil, ülkeye dahil göçmenlerin katkısı oldu. İlk dalganın göçmenlerin çoğu kırsal kesimden gelirken, üçüncü dalganın Müslüman göçmenlere şehir kökenliydi ve ikamet etmek için New York, Chicago gibi büyük şehirleri seçmişlerdi. Bu insanlar eğitim ve mesleki eğitimlerini bu ülkede sürdüren Yugoslav ve Arnavut göçmenler olmak üzere önceki gruplara göre daha iyi bir mali ve eğitim durumuna sahipti. ...1970 yıllarda Amerika'nın göç yasalarındaki değişiklik, iyileşme bir sonraki Müslüman dalganın koşullarını sağladı. Bu 10 yılda Amerika'nın dönem başkanı Lyndon Johnson, bu ülkenin yeni göç yasasını onaylayarak uyruğa dayalı göçmen kota sistemi iptal edilerek yerine Amerika'da akraba bulunmasına veya bu ülkenin gerektirdiği uzmanlığa sahip olunmasına dayalı göç kotası tahsisi getirildi. Yeni yasanın onaylanmasının ardından Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya'dan Amerika'ya gelen göçmenlerin sayısı önemli ölçüde arttı ve göçmenlerin neredeyse yarısı Müslümandı. Bu dalganın göçmenlere geçmişte olduğu gibi siyasi, ekonomik ve eğitimsel nedenlerle Amerika'ya gelmiş ve Lübnan İç Savaşı, Siyonist rejimin Filistin'e saldırısı ve 1967'de Arapların İsrail'le savaşı gibi olayların onların göçünde önemli etkisi olmuştur. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve 1. Fars Körfezi Savaşı bölgeden çok sayıda Kürt'ün Amerika'ya gitmesine neden oldu. Bu yıllarda Afganistan Savaşı, eski Yugoslavya'daki etnik temizlik, Hindistan-Pakistan arasındaki savaş ve çatışmalar ve daha birçok olay ve savaşlar yaşandı. Bunlar Amerika'ya 4. dalga Müslüman göçünün devam etmesine katkıda bulunan faktörler arasındaydı. Son yıllarda Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne Müslüman göçü artmış. Bangladeş ve Hindistan gibi bu bölgeden gelen diğer Müslüman göçmenlerle birlikte Amerikan Müslüman topluluğunun büyük bir nüfusunu oluşturmuşlardır. Müslüman göçmenler dışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanların varlığının tarihinin büyük bir kısmı Afrikalı Amerikalılara veya Siyah Amerikalılara aittir. İslam dini kendine has özellikleri, özellikle eşitlik, özgürlük ve adalet hakkına yapılan vurgu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişinden bu yana her zaman siyahilerin ilgisini çekmiş ve aralarında büyük bir kabul görmüştür. 20. yüzyılın ilk 65 yılında siyahlara yönelik kötü ve şiddet işlenen koşullar nedeniyle İslam'a olan bu eğilim büyük ölçüde artmış ve siyahlar arasında çok sayıda adalet hareketinin oluşmasına da yol açmıştır. Amerikan Müslüman toplumu bir yandan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kapasitesinin yeterince kullanılmaması, diğer yandan iç sorunlarla karşı karşıya kalması nedeniyle gerçek statüsüne ulaşamamış bu ülkede özgün ve köklü bir topluluktur ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaset ve karar alma süreçlerinde nüfus sahibi bir lobi haline gelmiştir. Bununla birlikte İslami lobi, geleceğe yönelik beklentileri net olan yeni bir lobi olarak değerlendirilebilir ve eğer iç sorunlar çözülürse ve kapasiteler kullanılırsa Amerika'daki en etkili lobilerden biri haline gelebilir. Amerikan Müslüman toplumunun en önemli iç sorunlarından biri kimlik sorunudur. Amerikan Müslüman topluluğunun kimliği birleştirilmesi zor ve hatta bazen çelişkili olan ve tüm topluluk için tek bir kimlik yaratılmasını engelleyen etnik kimlik, dini kimlik ve Amerikan kimliğinden oluşan üç halkaya dayanmaktadır. Bahsedilen kimlik çemberlerinden ilkeleri sabit olmayıp zaman içinde şartlara bağlı olarak pek çok değişiklik göstermiştir. Ayrıca bahse geçen ilkelerin kökenleri farklı olduğundan bazen Arap Müslümanlar ile Arap olmayan Müslümanlar arasındaki ilişkiler gibi etnik döneme ait etkileşimler de ortaya çıkmıştır. Şii Müslümanlar ile Sünni Müslümanlar arasında çatışma çıktı ve bu durum tüm Müslüman toplumunu da etkiledi. Siyah Müslümanların sıklıkla kendi sorunları ve politikaları vardır ve yerleşik Müslümanlar ile göçmen Müslümanlar olarak aralarında güçlü bir birlik yoktur. Amerikan Müslüman topluluğunun diğer önemli iç sorunları arasında Amerikan toplumu ile yakınlaşma düzeyinin düşük olması ve bazı üyelerinin Amerikan toplumunun yozlaşmış bir toplum olarak ondan uzak kalma zaruretidir. Dini azınlıkların ev sahibi toplulukla yakınlaşması süreci 5 aşamayı, yani para kazanmak, ibadethane tesis etmek, eğitim kurumları oluşturmak ve değerlere gelecek nesillere aktarmak, İslam ülkelerinin kalkınma sürecine önem vermek ve onlara karşı sorumluluk hissetmek, ev sahibi toplumda eşit haklar için mücadele etmek ve tüm süreçlere tam katılım sağlamak gibi başlıkları içeriyorsa, bildiğimiz gibi Müslümanlar çoğunlukla başlangıç aşamasındadır ve son yıllarda 11 Eylül'ün kapsamlı sonuçları nedeniyle toplumun tüm meselelerine eşit haklar ve tam katılımı da gündeme getirmişlerdir. Söz konusu sorunların yanı sıra örgütsel bütünlük eksikliği, seçimlerde oyların dağılması ve oy verme kurunun kullanılmaması, Müslümanların kötü bir şekilde tasvir edilmesi ve rakip lobiler, özellikle Siyonist lobi tarafından Amerikan kamuoyundaki imajının tahrip edilmesi ve seçim mali yardımlarının tahsisinde konsantrasyon eksikliği, uzun bir varlık geçmişine rağmen Amerikan Müslüman topluluğunun zarar görmesine neden olmuştur. Bu ülkede etkili bir siyasi faktör olarak tanınmamakta ve siyasi ve sosyal faaliyeti aslında çok zayıftır. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve sosyal hayatında Müslüman toplumun varlığının izleri ancak 1990'dan beri görülebilmektedir. 11 Eylül olayı Amerikalı Müslümanların hayatlarını olumsuz etkileyip onları kamuoyu nezdinde baskı altında bıraksa da pek çok olumlu sonucu da beraberinde getirdi. O zamandan bu yana akademisyenler farklı Amerikan insan gruplarının tarihini de öğrenmek ve onların sorunlarından ve deneyimlerinden ders çıkarmak için daha çok çabaladılar. Bu öğrenme genç nesil Müslüman göçmenlerin Amerikan toplumu ile çok daha iyi ilişkiler kurmasını da sağladı. Buna ilaveten 11 Eylül'den beri Afrikalı Amerikalılar ile Müslüman Amerikalılar arasında pek fazla ilgi görmeyen, büyüyen bir koalisyon var. Bunun nedeni gayrimüslim Afrikalı kökenli Amerikalıların Müslüman haklarına olan desteğinde de bulunabilir. Kongredeki çok sayıda siyahi temsilci Amerikalı Müslümanların haklarının savunulmasını gündemlerine aldı. Hatta bazıları Filistin meselesi ve Amerika'daki Müslümanların sivil hakları konusundaki tutumları nedeniyle konumlarını tehlikeye atmış, muhalefet lobilerinin kendilerine karşı harekete geçmesine de neden olmuşlardır. Fikir üretmenin aracı ve en önemlisi örgütlenme aşamasına girmiş ve etkili bir siyasi lobi olma yolunda temel adımları atmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitim, ticaret, sivil ve siyasi sisteminde Müslümanların rolü önemli ölçüde artmış. Müslümanlar diğer dinlerin ve göçmen ulusların deneyimlerinden yararlanarak kendilerine mümkün olduğunca Amerikan sistemini hedeflerine varmak için adapte etmeye çalışmışlardır. İfade edildiği üzere Amerikan Müslüman toplumunun etnik, kültürel, dini ve mesleki çeşitliliği nedeniyle çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olmaları, çeşitli kurum ve kuruluşların oluşmasına yol açmıştır. Temel olarak Irak ve Afganistan'daki savaş vardığından vatanseverlik yasasının uygulamaya konulması, Müslümanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi arenasında önemli rol vermiştir ve Müslüman toplumu siyasi analistlerin ve temsilcilerin ilk kaynağı olarak özel ilgi görmüştür. Bu gelişme özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra daha da cesurlaşmış ve bu ülkenin Orta Doğu politikaları alanında Amerika'nın önemli danışmanları haline geldikleri söylenebilir. Son nokta şu ki birçok İslami kuruluş siyasi analiz sağlamanın yanı sıra pratikte siyasi güç kazanmaya yönelik bir rol oynamaya yönelmiş, kongre ve başkanlık seçimleri gibi sosyal ve siyasi alanlara aktif katılımı çalışmalarının önceliği haline getirmiştir. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İslami örgüt ve kurumlar dört kategoriye ayrılabilir. Dini kuruluşlar, hayır kurumları ve sosyal hizmetler, siyasi ve sivil örgütler, yasal kuruluşlar, Şii veya Sünni mezheplerinden organizasyonları ve merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri Müslümanlarının dini ve manevi atmosferinin geliştirmesini ve dini ve dini yaşamlarının da güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Hukuk örgütleri Müslümanların hukuki bilgisini artırmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin geliştirilmesi ve reformu yönünde adımlar atıyor. Siyasi ve sivil kurum ve kuruluşlar Amerikan Müslüman toplumunun siyasi nüfuzunu genişletmeye ve bu alanda güçlü bir lobi oluşturmaya çalışıyor. Hayırseverlik ve sosyal hizmet kuruluşları ve merkezleri yoksullara, yaşlılara, muhtaç insanlara yardım etmeyi ve sosyal hizmetleri genişletmeyi düşünüyor. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde İslami lobisinin Amerika'daki tarihini incelerken sizlerle bu lobinin Amerika'da izlediği temel amaç ve konuları konuştuk. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi hakkında bilgiler aktaracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Irakçı, İran ve Afganistan iki ülke sınırlarının güvenliği konusunda karşılıklı anlayışa sahip. Gazi isimli süper ağır İHA'nın Büyük Peygamber tatbikatındaki karma operasyonu. İran dünyada çelik üretiminde 10. sırada yer aldı. İran'ın Fransa'ya ihracatı %12 artı bildiriliyor. Kazan İslam Üniversitesi Rektörü Farsça Rusya Müslümanlarının ikinci dili olduğunu belirtti. Yılın yeni dondurma lezzeti için bin fikir sloganı ile düzenlenen Uluslararası Siyeb World Festivali'nin birinciliği bir İranlıya verildi. İranlı karatecilerin Dünya Ligi'ndeki mücadelesi 3 madalya ile sona erdi. İslam devrim liderinin Güney Lübnan halkının cesurca hamlesine ilişkin tweet mesajı. Anruva'dan İsrail rejiminin faaliyetlerine durdurma tehdidine tepki geldi. Lübnan'daki ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.700 80 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.